Ayrım 29. El yazıları. Hastalığının ilerlediği, davranışlarındaki çılgınlık dozunun artmasından anlaşılabiliyordu. Kimi zaman bakıyordunuz sakin, yorgun ve hayatın paramparça ettiği bir ihtiyar köşesinde oturuyor, kimi zaman da anlaşılmaz bir enerjiyle hastaneyi, hemşireleri, doktorları birbirine katmakla meşgul. Odama girip küfrettiğinin ertesi günü çılgınlık döneminin en üst aşamalarından birine yükseldi. Öğleden sonra başıma gelen garip işleri düşünmek ve kendime acıma seanslarından birine başlamak üzereyken hemşirenin heyecan içinde odama girdiğini gördüm. "Bize yardım edin," diyordu. "Ne yapacağımı bilemiyorum." Koridora çıktığımda adamı gördüm. İri bitkilerin dikili olduğu büyük saksılardan birine yaklaşmış, pijamasının önünü açmış ve organını dışarı çıkarmıştı. Çevresinde toplananların kimi İsveççe, kimi İngilizce bir şeyler söylüyor ve adamı vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ama ben yaşlı adamın yüzündeki ifadeyi görünce hiçbir şeyin ona engel olamayacağını anladım. Ağzının kenarları aşağıya doğru çekilmiş, gözlerine o zalim, kül rengi, ruhsuz ve donuk bakışlar yerleşmişti. Neredeyse mavileşmiş olan yüzü kasılmış, sarkarak ağzının iki yanındaki torbalarda birikmişti sanki. Gözü kimseyi görmüyordu, beni de görmemişti sanırım. Yanına gidip koluna dokundum. "Lütfen yapmayın," dedim. Bana baktı ama tanıdı mı, tanımadı mı anlayamadım. Yüzündeki nefret ifadesi yoğunlaşmıştı. Ağzından bir iki homurtu çıktı. Sonra büyük kahverengi saksıya iyice yaklaştı ve içindeki pelit tabakasının üstüne, bitkinin dibine işedi. Duvarlara tutunup ayağını sürüyerek odasına giderken doktor benimle konuşmak istediğini söylüyordu. Ne konuşacağını biliyordum. Bir kez daha adamla aralarında ortak bir dil olmadığını, 24 saat tercüman bulunduramayacaklarını anlatıp yardım isteyecekti. "Ben size yardım edemem," dedim. "Görmüyor musunuz? Adam artık bir deli. En iyisi onu bağlayın." "Doktor, bunu da düşünüyoruz," dedi. Hayatım boyunca en çok nefret ettiğim adamla aynı çatı altında yaşıyordum. Ama işin garibi, bunu oradaki doktor ve hemşirelere anlatmama olanak yoktu. Yalnız hastanedekilere değil, hiçbir İsveçliye, hatta hiçbir Avrupalıya anlatamazdım bunu. Çünkü anlamazlardı. Onların gözünde ikimiz de Türk parantezine alınmıştık. Adının başında Türk sıfatı oldu mu, ister faşist ol, ister komünist, ister cellat ol, ister kurban fark etmezdi. Bülent'in söylediği gibi, insan Türk olduğunu Türkiye'de iken anlamıyor ve kendisini diğer insanlar gibi hissediyordu. Farklılıkları, birey özellikleri olan bir insan. Ancak yurt dışına çıktığı zaman anlıyordu ki, Batı'nın gözünde iyi Türk, kötü Türk ayrımı bile yoktur. Sadece Türk vardır. Öylesine baskın bir damgadır ki bu, bütün kişisel özelliklerinin üstüne çıkar, onları boğar, kişiliğini öldürür. İşte şimdi ben de düşmanımla aynı kimliği, aynı varoluşu paylaşmak zorunda bırakılmıştım. Hastanedeki ve dışarıdaki bütün İsveçliler bana bu adamdan daha yakın geliyordu. Onlarla aynı değer ölçülerini paylaşıyordum. Ama ne yazık ki ben onlara yakın gelmiyordum. Bülent'in dediği gibi kabul edilmesi zor ama böyle. Bütün bunların birikimiyle doktora sertçe, "Bu adamın kaderi beni hiç ilgilendirmiyor. Ne yaparsanız yapın," dedim. Yaşlı adam her zaman çılgınca davranmıyor, bazen akıl almaz bir hüzün ve sükunete gömülüyordu. Bir gün odasına gittiğimde pencereden dışarı baktığını gördüm. Eliyle yavaşça "gel" işareti yaptı. Yaklaştığımda ağladığını fark ettim. Gözyaşları buruşuk yanaklarına sırılsıklam etmişti. Hiç ses çıkarmıyor ve ağlayarak bana pencereyi gösteriyordu. Pencere kenarında küçük, gri bir kuş yatmaktaydı. Ölmüştü. Beni şaşırtmak için mi yapıyor bunları diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama öyle değildi. Adam gerçekten ağlıyordu. Aradan bir süre geçtikten ve ağlama krizi biraz yatıştıktan sonra "Korkuyorum delikanlı," dedi. "Yakında ben de böyle olacağım." Titreyen işaret parmağıyla pencere pervazında yatan katılaşmış gri kuşu gösteriyordu. Kuşun donuk gözlerinin yaşlı adamın gözlerine benzediğini fark ettim. "İnsanın kendi ölümünü düşünmesi ne korkunç," dedi. "Hele onun yakınlaştığını bile bile kendini onu düşünmekten alıkoyamaması. Bazı insanlar hazırlık yapmadan ölmenin mutluluğuna kavuşuyorlar. Ani bir kaza, bir kalp krizi mesela. Korkmana gerek kalmadan göçüp gidiveriyorsun bu dünyadan. Sonra da düşünce diye bir şey kalmıyor. Galiba işin korkunç yanı ölmek değil, ölümden korkmak. En temizi bir kurşun. Evet, kafaya saplanan bir kurşun. Güm diye bir ses. ve daha ne olduğunu bile anlamaya fırsat kalmadan yoksun. Yüzüne bir kuşkuyla baktım. Acaba benimle oyun mu oynuyordu? Filiz'i hatırladığını mı ima etmek istiyordu bana? Ama yaşlı adam yüzüne dikilen bakışlarımı görmezden geliyordu ve ölü kuşunkileri andıran donuk, kül rengi zalim gözleri hiç renk vermiyordu. Bir başka akşam da yüzünde hınzır bir ifadeyle odama girmiş ve yatağımın ayak ucuna oturmuştu. Elinde sarı, resmi zarflara benzeyen bir zarf tutuyordu. Yıpranmış zarfın içinden çeşitli büyüklükte fotoğraflar çıkardı. ''Bak bakalım delikanlı'' dedi. ''İşte bütün hayatım burada. Boktan hayatımın belgeseli.'' Gösterdiklerinin hepsi sıradan aile fotoğraflarıydı. Kimi siyah beyaz, kimi renkli. Annesi, babası ve kardeşleriyle çekilmiş çocukluk resimlerini gösterdi. Kenarı tırtıklı, eski usul, soluk kartlardan biriydi bu. Ve resimdekiler hepimizin ailesine benziyordu. Bıyıklı baba tam ortada kendinden emin bir ifadeyle oturuyor. Yanında çekingen, mahzun ve ürkek bir kadın ve çevrelerine birikmiş irili ufaklı 4 çocuk. Yaşlı adam bu resmi gösterirken eliyle okşar gibi yaptı ama sonrakilerde nefret kusmaya başladı. Kendisini ölüme yalnız gönderen oğlu, kızı ve karısını gösterirken içinin nefretle ve öç alma isteğiyle titrediğini hissedebiliyordum. Neden bilmem o anda adama bir yakınlık duydum. Belki de acıma kırıntısıydı bu. Gösterdiği resimler benim de eski hayatıma ait resimlerdi. Uzaklaştığımı, hatta koptuğumu, artık var olmadığını sandığım bir dünyayı hatırlatıyorlardı. Ailelerimiz birbirine benziyordu. Ve kendi kendime sordum. Özlem dehşet duygusunu bastırabilir mi? Ait olma duygusu nefretten baskın çıkabilir mi? Nefret unutulabilir mi? Yaşlı adama gerçekten yakınlık duymuş olabilir miyim? Yaşlı adam diyordum ama kimden söz ettiğimi bilmiyordum artık. O adam kimdi gerçekten? Bir zalim mi? Evet ama çok eskilerde kalmıştı bu. Ankara'daki adamı gözümün önüne getirmekte bile zorlanıyordum. Bir ruh durumundan ötekine geçip duran, bazen kederlere gömülüp, bazen delilik sınırlarında dolaşan, saksılara işeyen, hemşirelerin kalçasına avuçlayan adam o değildi ki. Bir adam değil, birçok adam tanıyordum onun gövdesinde. Birbirine hiç benzemeyen adamlardı bunlar. Hilekar, zalim, şefkatli, sarsılmış, korkak, deli, kurnaz, ahlaksız, kirli, melankolik, öfkeli, saldırgan, alaycı, içten. Bütün bu özellikler aynı kişide buluşabilir miydi? Açıkçası buluşuyordu işte. Belki de hastalık onu böyle çelişkili bir hale getirmişti. Düşündükçe hastalık payının yadsınamayacağını ama bunun her şeyi de açıklamaya yetmediğini kavradım. Benim Ankara'da tanıdığım adam yoktu artık. O zamanlardaki ben de yoktum. Aradan geçen yıllar bizleri farklı insanlar yapmıştı. Zaman içinde hiç kimse aynı kişi olamazdı. Evliliklerde de böyleydi bu. İnsanlar birisiyle evleniyor ve bir süre sonra zamanın değiştirdiği, bambaşka bir adam ya da kadın yaptığı kişiyle hayatını geçirmek zorunda kalıyorlardı. Bu arada çok garip bir şey oldu ve adam düşündüklerimi sezmiş gibi elini kendi resminin üstüne koydu ve fısıldayarak ''Hiç bu adama benzemiyorum artık değil mi?'' dedi. Gözlerini gözlerime dikmişti ve hırıldayarak konuşuyordu. ''Ben artık bu adam değilim delikanlı. İyice anlıyor musun? Ben bu adam değilim.'' Ertesi gün hastaneden çıkacaktım. Bundan sonra yaşlı adamı sadece 3 Ocak'ta görme şansım olacaktı. Bu yüzden bildiği her şeyi öğrenmek istiyor ve kendimi hatırlatmaya çalışıyordum. Yine bir odada 2 kişiydik ama bu kez koşullar çok farklıydı. Beni hatırlamadı. Ona odadan söz ettim. Filiz'i hatırlatacak şeyler söyledim. Ama bu olaylar belleğinden tamamen silinmişti. Kendimi hiç işe katmadan bir genç kızın asker tarafından vurulmasıyla ilgili davadan bile söz açtım. Sonra dehşetle fark ettim ki sahiden hatırlamıyor. İnsanların hayatını böyle derinden etkileyen şey, onun için binlerce olaydan biri silip atmış. Durmadan bana teşekkür ediyor ve yardımlarıma karşılık veremeyeceği için üzülüyordu. Ben onun bu gurbet ellerinde, bu acayip diyarda eli ayağı, gözü kulağı olmuştum. Hakkımı ödemesine imkan yoktu. Ailesinin, devletinin, partisinin göstermediği şefkati bende bulmuştu ve bu minnet borcunun nasıl ödeyeceğini bilmemenin derin mahcubiyetini yaşıyordu. Eğer yaşama fırsatı olsaydı, nasıl olsa bir yolunu bulup öderdi. Ama ölüme mahkum olduğunu, hatta sayılı günü kaldığını biliyordu. Bunları söylerken küçük hıçkırıklarla sarsılmaya ve sıkı sıkı tuttuğu elimin üstüne sıcak gözyaşları dökmeye başladı. Bu adama böylesine yakın olmak iğrendirdi beni. ve sıcak gözyaşlarının elimi sırılsıklam etmesi midemi bulandırdı. O sırada aklıma bir şey geldi. Hiç yanımdan ayırmadığım küçük video kameraya bir şeyler söylemeye razı olur muydu acaba? Ondan bir anı kalmasını istediğimi söyledim. Hastane hatırası. Memnuniyetle kabul edeceğini söylemesi üzerine hemen odaya koşup kameramı aldım. İhtiyarın yatağının baş tarafını yükselttim. Başını üç yastıkla destekledim ve kamerayla karşısına dikildim. Sol taraftaki pencereden solgun bir ışık geliyordu. Ve bu da kamera vizöründen gördüğüm harap olmuş, mosmor kesilmiş, ölmek üzere olan yüze dramatik bir boyut kazandırıyor, derin çizgilerini daha da derin kılıyordu. Mikrofonu eline vererek önce ses kontrolü yaptım. 1-2-3, 1-2-3. Siyaset dönemlerinden kalma alışkanlıkla 1-2 kere üfledi. Sonra işaret parmağıyla kondansatör mikrofona 2-3 kere vurdu. Mikrofona vurma adeti Türk siyasilerinin vazgeçemediği alışkanlıklardan biriydi. Parmak vuruşları kulaklıklardan geçerek beynimin içinde patladığı halde hiç sesimi çıkarmadım. Çünkü biraz sonra adamdan müthiş itiraflar alacaktım. Kaydedeceğim şeyler belki de yakın siyasi tarihin en önemli bombalarını oluşturacaktı. Adam birden konuşmaya başladı. Önce adet olduğu üzere gırtlağını temizledi. Daha sonra bu uzak memleketteki hasta yatağımdan Türkiye'deki aileme, dostlarıma, dava arkadaşlarıma ve milletime vasiyetimdir diye uzun bir giriş yaptı. O zaman niyetinin benim sorularımı cevaplamak değil, uzun bir siyasi nutuk çekmek olduğunu anladım ve bu konuşmayı bozmak için sorular sormaya başladım. Ama ne yazık ki beni duymadı, dinlemedi ve kendi bildiği gibi konuşmaya devam etti. Tarihi bir şahsiyet olarak millete vasiyetini bildiriyor, bu aziz vatanı ve milleti her türlü iç ve dış beladan korumak için nasıl canını siper ettiğini, bölünmez bütünlüğü korumak uğruna ne fedakarlıklar yaptığını anlatıp duruyordu. Sanki o bir devlet büyüğü, ben de ondan mülakat koparmayı başarmış çekingen bir gazeteciydim. Kamerayı kapattım ama o bunun farkında olmadı. Sehpadaki kapalı kameraya konuşmaya devam etti. Sonunda bitti mi dedim. Bittiğini söyledi. Bu kutsal vasiyeti memlekete ulaştırmak görevinin benim omuzlarımda olduğunu da ekledi. Size dedim, bazı sorular sorsam cevap verir misiniz? Memnuniyetle ama dedi, şu anda çok yorgunum. Hem bak senin fıstık sarışın da iğneler için geldi. Gerçekten Gunilla odaya girmişti. Ama benim adama soru sormak için başka zamanım yoktu ki. Ertesi sabah taburcu ediliyordum. İşte o zaman aklıma bir şey geldi. Adama eğildim ve eğer dedim, daha sonra gelip sizi alır ve Stockholm'de bir geziye çıkarırsam sorularıma cevap verir misiniz? Bunun üzerine heyecanlandı, beklemediği bir hediye almış gibi gözleri parladı ve bu mümkün mü diye sordu. Mümkün olduğunu söyledim. İsveç güvene dayalı bir ülke olduğu için hastaneler çok sıkı değildi. Girene çıkana pek kimse karışmazdı. Onu alır, acil bölümüne indirir, oradan da otoparka çıkarırdım. Ne olur hemen götürün beni, dedi. Burada çok sıkıldım. Ölmeden önce bu iyiliği de yapın bana delikanlı. Belki sizi evime götürüp sucuklu yumurta bile yaparım, dedim. Ertesi sabah hastaneden taburcu edildim. Çıkmadan önce yaşlı adama uğrayıp feda ettim ve sözümü unutmadığımı söyledim. Yılbaşından sonra onu almaya gelecektim. Ama bu iş aramızda bir sır olarak kalmalıydı. Çünkü hastane onun dışarı çıkmasına izin vermezdi. İşaret parmağını dudaklarının üstüne götürdü ve hınzır hınzır gülerek sus dedi. Eve döndüm. Sirikit'in bana yüz vermesini, heyecanlı bir karşılama töreni düzenlemesini beklemiyordum. Ama bu kadar ilgisizlik biraz ağrıma gitti doğrusu. Benim odaya girip girmediğimi bile fark etmemiş göründü. Gövdesindeki hafif gerilmeyi ancak benim gibi onu çok iyi tanıyan birisi anlayabilirdi. Sirikit eve gelip gidenlere karşı da böyleydi. Kimini umursamıyor, uyuklamasına ara vermiyordu. Ama bazılarının onu tedirgin ettiğini anlıyordum. Kulaklarında belli belirsiz bir dikleşme ve bir kıpırtısız kalma anı. İşte hepsi bu kadar. Onu iyi tanımayan birinin kesinlikle anlayamayacağı belirtiler. Ben de insanlarla ilişkimi Sirikit'in beğenip beğenmemesine göre ayarlamaya başlamıştım. Onu geren, tedirgin eden tipleri evime sokmuyordum bir daha. Çünkü o, insanları benden daha iyi anlıyordu. Yaşamımın en önemli dönüm noktalarından birindeydim şimdi. Clara ile beraber Filiz'in öcünü almayı planlıyorduk. Clara'da Filiz'i hatırlatan bir şeyler vardı ve şimdi bu Şilili kız onun öcünü almaya çalışıyordu. Clara'nın hastaneye gelişinden sonra dediklerini bir bir yapmış ve Adil'e telefon ederek kuşun kaçtığını haber vermiştim. Ah vah etmişti ama içten içe sevindiğini de gizlemiyordu. Çünkü işin içinden nasıl çıkacağını bilemiyordu artık. Ve bu ani gidiş ona ömür boyu konuşacağı bir başarı öyküsü sunmuştu. Talihsizlikle biten ama iyi kurulmuş bir strateji öyküsü.